Ayrım 13, Kayıp Yaz 2015, Altan Öymen, sayfa 162. 2007, İki Seçim İç İçe. 2007 yılının gündeminde iki önemli seçim vardı, iki de tartışma konusu. Önce iki seçime bakalım. İki seçimden biri Cumhurbaşkanlığı seçimiydi. Çankaya'daki Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in 7 yıllık süresi 16 Mayıs 2007'de bitiyordu. Yerine meclis tarafından yenisi seçilecekti. Öteki seçim milletvekili seçimiydi. O zamanki kurala göre 5 yılda bir yapılıyordu. 2002 genel seçiminde iktidara gelen AKP için önemli bir sınav olacaktı. Gündemdeki iki tartışmaya gelince, tartışmalardan birincisi gene laiklik üzerineydi. Devlet işlerinde laikliği geriletmeyi ve dini konuları siyasetin içine sokmayı en önemli hedefleri haline getiren odaklar, önlerine çıkan her fırsatı bu amaçla kullanmaya devam ediyorlardı. Toplumda bunu önlemek isteyen gayretler de eksik değildi. O gayretlerin içinden Cumhuriyet mitingleri hareketi başlayacaktı. İkinci tartışma konusu da ülkede darbe yapmak isteyenler var iddiasıydı. Suçlama silahlı kuvvetlerden, medyadan, üniversitelere kadar toplumun birçok kesimine yöneltilmişti. Örgütlenmiş bir iftira kampanyasıydı. O kampanyanın içinden ünlü Ergenekon davaları çıkacaktı. Laiklik ve Ergenekon konularına geçmeden önce o yılın 2007 yılının seçim konularına bakalım. Önce Cumhurbaşkanı seçimine. Cumhurbaşkanı kim olmalı? Cumhurbaşkanı seçimi o zamana kadar mecliste yapılıyordu. Meclis daha önceki cumhurbaşkanının süresinin bitiminden önce toplanıyordu. Daha önce belirlenen adaylar arasında gizli oyda seçimini yapıyordu. Seçimin ilk turunda meclisin tüm üyelerinin yani 550 üyenin en az 3'te 2'si kadar yani 367 oy alan aday cumhurbaşkanı seçilebilirdi. Adaylardan hiçbiri o sayıya ulaşamazsa ikinci tura geçilirdi. Seçilmek için o turda da en az 367 oy almak gerekirdi. O turda da sonuç alınamazsa daha sonraki bir oturumda yapılacak üçüncü tur oylamasında 3'te 2 oya ulaşmak gerekmiyordu. Üye tam sayısının yarısından bir fazla oy yani 276 oy alan aday cumhurbaşkanlığına seçilmiş oluyordu. Bu kurala göre üçüncü turda cumhurbaşkanlığına istediği kişiyi seçtirme gücü meclisteki milletvekili sayısı 276'yı haydi haydi aşan AKP'deydi. Yani partisindeki mutlak egemenliği zamanla tartışılmaz hale gelmiş olan AKP Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'daydı. Cumhurbaşkanı seçilmek belli ki onun da hedeflerinden biriydi. Parti kamuoyunda da onu buna teşvik edenler vardı. Ama buna karşı çıkıp şöyle bir görüş öne sürenler de vardı. Erdoğan Cumhurbaşkanı olsun ama bunun için vakit erkendir. Gerek kamuoyunda gerek orduda buna tepki gösterenler olabilir. Ayrıca AKP'liler olarak biz hükümetteyiz ama devlet mekanizmasına tamamen hakim olabilmiş değiliz. Bu biraz daha zaman gerektirir. O açıdan bizim şimdilik parti içinden ama öteki partilerin itiraz etmeyeceği biraz ortadan bir kişiyi aday göstermemiz daha akıllıca olur. O ortadan kişi tezinin savunucuları AKP'ye başka partilerden gelmiş olan kişiler arasından münasip gördükleri aday adayı isimlerini de sıralıyorlardı. Doğru Yol Partisi'nden gelen Köksal Toptan ile gene ANAP'tan gelip Milli Savunma Bakanlığı görevinde bulunan Vecdi Gönül onlar arasındaydı. Kulislerde adı geçen bir başka isim AKP'dendi. Kendisine saygı duyulan ve partinin dışındakilerin de itiraz etmeyeceği tahmin edilen Nevzat Yalçıntaş'tı. Onu önerenlerin sayısı da az değildi. Bülent Arınç'ın tezi. Tabii o ortadan aday tezine karşı olanlar da vardı. Biri partinin en ağır toplarından o sırada meclis başkanlığı yapmakta olan Bülent Arınç'tı. Arınç o tezin tam zıddını savunuyordu. Kendisi meclis başkanlığına aday gösterildiği sırada ona gerek sivil kamuoyundan gerek ordudan eşinin başının örtülü olması nedeniyle itirazlar gelmişti. Seçildikten sonra bile gene başörtüsü gerekçesiyle karşısına protokol sorunları çıkarılmıştı. Arınç artık o sorunların sorun olmasının sona ermesi için daha kararlı davranılmasını istiyordu. Arınç'ın tezine göre AKP'nin adayı ya Erdoğan olmalıydı, ya Abdullah Gül ya da kendisi. Üçü de AK Parti'nin kurucu üyesiydi. AKP içinde bu tartışmalar devam ederken konu AKP dışındaki siyasi çevrelerde ve medyada da tartışmaların gündemine oturmuştu. CHP'nin o zamanki genel başkanı Deniz Baykal o konudaki politikasını Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan olmasın eksenine oturtmuştu. Bu Baykal'ın Erdoğan'ın milletvekili ve başbakan olması sırasındaki kendi tutumuyla çelişkili gibi görünse de Baykal o konudaki sorulara karşı söyleyecek bir şeyler buluyordu. Tabii şu belliydi, ister AKP içinde ister kamuoyunda, gazetelerde, televizyonlarda o konuda ne kadar tartışma çıkarsa çıksın karar Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın iki dudağı arasındaydı. Aday olarak kimi tercih edecekti? Kendisini mi, Abdullah Gül'ü mü, Bülent Arınç'ı mı? Yoksa Arınç'ın tezinin tam tersine bir ortadan kişiyi mi? Adayım Abdullah Gül kardeşimdir. Erdoğan önce o konuda sessiz kalmaya devam etti. Sonra 24 Nisan günü meclise geldi. AKP'nin meclis binasındaki grup toplantısına yanında o zamanki Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Abdullah Gül ile birlikte girdi. Kürsüye çıktı, Cumhurbaşkanlığı için liyakatli bir aday belirledik dedi ve belirlediği adayı açıkladı. Adayım Abdullah Gül kardeşimdir. AKP grubu bu açıklamayı alkışlarla karşıladı. Grup salonunun balkonundaki izleyicilerden kıskananlar çatlasın diye sloganlar yükseldi. Ve herkes hep birlikte beraber yürüdük biz bu yollarda şarkısının güftesini söyledi. Böylece AKP'nin Cumhurbaşkanı adayı 24 Nisan 2007 günü resmen ilan edilmiş oldu. Mecliste Cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunun yapılacağı gün 27 Nisan 2007 idi. Abdullah Gül'ün o 2-3 gün içinde adaylığının resmi işlemlerini yaptırdıktan başka meclisteki parti liderlerini ve bazı milletvekillerini ziyaret etmesi teamül gereğiydi. Ayrıca o günkü meclis birleşiminin açılışı ile ilgili yeni bir sorun ortaya çıkmıştı. Birinci turda kaç vekil gerekli? 189 mu? 367 mi? Bu bölümde anlattım. Evet, AKP'nin Cumhurbaşkanı adayının seçimi birinci ve ikinci turlarda kazanması mümkün görünmüyordu. Çünkü o turlarda kazanması için 367 oya ihtiyacı vardı. AKP'nin milletvekili sayısı o sayıdan azdı. Daha sonra yapılacak üçüncü ve dördüncü turlarda ise seçimi kazanmak için 276 oy yetiyordu. Mecliste 2002 seçiminden sonra bazı istifalarla sayıları biraz azalan ama gene de 350 civarında olan AKP milletvekillerinin vereceği oylar AKP'nin adayını üçüncü turda açık arayla kazandıracak durumdaydı. Fakat o seçim üzerinde yeni bir usul tartışması çıkmıştı. Bazı hukukçular diyorlardı ki, Cumhurbaşkanı seçiminin üçüncü turunda seçilmek için yarıdan bir fazla oy, 276 oy yetiyor ama bu birinci ve ikinci turların yapılmasından, sonuçlarının alınmasından sonrası için konulmuş bir kuraldır. Bunun için de birinci turdaki işlemlerin sırasıyla ve tamamen uygulanmış olması gerekir. O kuralların başında da şu vardır. Meclis başkanı daha birinci turun başında o turdaki seçimi başlatmadan önce o oturumda toplantı yeter sayısının yani toplantının başlaması için gerekli üye sayısının var olup olmadığını saptamak zorundadır. Meclis salonunda o sayıda milletvekili yoksa toplantıyı açmayacaktır, erteleyecektir. Cumhurbaşkanı seçiminin yapılacağı oturumun toplantı yeter sayısı diğer oturumlardakinden farklıdır. Gündeminden başka işler bulunan oturumlarda iç tüzeye göre kural şudur. Milletvekillerinin üçte birinin yani 189 üyenin toplantıda hazır bulunması gerekli ve yeterlidir. Ama Cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda anayasanın gerekli gördüğü yeterli sayı 367'den az olamaz. Çünkü sonucu en az 367 milletvekilinin katılımıyla belirlenebilecek bir oylamaya en az 367 milletvekili katılmazsa bu o turda nasıl olsa sonuç alınamayacak demektir. sonucun alınamayacağı besbelli olan oynamanın da başlatılmaması gerekir. Evet, tez buydu. Yargıtay'ın önceki başsavcısı Sabih Kanadoğlu'nun da aralarında bulunduğu bir grup hukukçu ve siyasetçi bu tezi savunuyordu. Eğer bu tez geçerli sayılırsa AKP'nin Cumhurbaşkanlığına istediği adayı seçtirebilmesi güçleşebilirdi. Eğer muhalefet partileri aralarında anlaşıp seçim günü meclis toplantısına katılmazlarsa AKP'liler kendi adaylarını seçtirmek bir yana seçimin yapılacağı toplantının başlamasını bile sağlayamayabilirlerdi. Tabii bu terze karşı olan hukukçular ve siyasetçiler de vardı. Onlar anayasanın Cumhurbaşkanı seçimiyle ilgili maddelerindeki usulün 10 yıllardan beri var olduğunu ama hiçbir Cumhurbaşkanı seçiminde toplantıyı açmak için yeterli sayının bu şekilde hesaplanmadığını belirtiyorlardı. Fakat buna karşı da şu tez vardı. Bir konudaki uygulamaya uzun bir süre kimsenin itiraz etmemesi, o itirazın geçersiz olduğu anlamına gelmezdi. Bu bir anayasa konusuydu. Eğer siyasetçiler arasında bir uzlaşmaya varılamazsa, seçime Anayasa Mahkemesi nezdinde itiraz edilebilirdi. Konu Anayasa Mahkemesi'nde. O yüzden toplantı gününden önceki günlerde ve saatlerde iktidar partisi ile muhalefet arasında bağımsız milletvekillerini ikna etmek üzere yoğun bir kulis faaliyeti sürdürülmüştü. Abdullah Gül'ün de katıldığı yoğun temaslar sırasında bağımsızlara "Gelin salona, yoklamaya katılın. Salonda bulunan milletvekili sayısının 367'ye ulaştığı saptansın. Sonra oyunuzu nasıl kullanırsanız kullanın" telkini yapıldı. Ana muhalefetteki CHP'nin grup yöneticileri ise o telkinlere uyulmaması için gayret gösteriyordu. Sonuçta toplantı salonuna girildiğinde iktidarın istediğini yapıp yoklamaya katılan bağımsızların sayısının yeterli olmadığı anlaşıldı. Salonda bulunduklarını belirten ve oy kullanan milletvekillerinin sayısı 361'de kaldı. Onlardan Abdullah Gül'e oy verenlerin sayısı da 357'ydi. Toplantıyı yöneten Meclis Başkanı Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı seçimine devam edilmesi için toplantıyı 6 Mayıs 2007 gününe erteledi. Ayrıca toplantıya girip çıkan ama yoklamaya katılmayan 7-8 milletvekilinin de salonda bulunduğunu saptamak için tutanağa not eklemişti. Yoklamaya katılan 361 sayısının üzerine 7-8 milletvekilinin de eklenmesi gerekir. O zaman toplantı yeter sayısına ulaşılmış olur anlamına gelecek şekilde. Ama konu muhalefet tarafından Anayasa Mahkemesi'ne götürülünce o notun da etkili olmadığı anlaşılacaktı. Mahkeme kısa bir süre sonra 2 Mayıs 2007 günü açıkladığı kararında 2'ye karşı 9 oyla Cumhurbaşkanı seçiminin birinci turuna katılan milletvekili sayısı 367 olmalıdır diye karar verecekti. Buna göre meclise birinci tura katılan milletvekili sayısı 367'den az olduğu için seçimin birinci turu yapılmamış sayılıyordu. Birinci tur yapılmamış olduğuna göre öteki turlara geçilmesi mümkün olmuyordu. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı seçimi tıkanıyordu. O tıkanıklığı aşmanın çaresi parlamentoda aranacaktı. Büyük anıt devrede. Ama Anayasa Mahkemesi'nin kararı belli olmadan önce devletin üst kademelerinde bir başka gelişme olmuştu. Mecliste 28 Nisan 2007 günkü seçim turunun sonucu alınırken o günün gece yarısında Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinden bir açıklama yapılmıştı. Gazetelere de haber verilerek yayımlanması sağlanan açıklamada şu cümleler vardı. TSK laikliğin kesin savunucusudur ve bu konuda taraftır. Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ün "Ne mutlu Türk'üm" diyene anlayışına karşı çıkan herkes Türkiye Cumhuriyeti'nin düşmanıdır ve öyle kalacaktır. Son günlerde Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde öne çıkan sorun laikliğin tartışılması konusuna odaklanmış durumdadır. Unutulmamalıdır ki Türk Silahlı Kuvvetleri bu tartışmalarda taraftır ve laikliğin kesin savunucusudur. Silahlı kuvvetler bu niteliklerin korunması için kendisine kanunlarla verilmiş olan açık görevleri eksiksiz yerine getirme konusundaki sarsılmaz kararlılığını muhafaza etmektedir. Cemil Çiçek'ten cevap, Erdoğan'dan genel seçim önerisi. Bu açıklamaya hemen ertesi gün o sırada Adalet Bakanı ve hükümet sözcüsü olan sonraki meclis başkanı Cemil Çiçek sert bir cevap verdi. Genelkurmay'ın açıklamasını son derece yanlış bulduğunu, Genelkurmay'ın hükümete bağlı ve hükümetin emrinde olduğunu söyledi ve şöyle dedi. Genelkurmay'ın açıklaması gece yarısı verilmiş ve Genelkurmay internet sitesinde yayınlanmıştır. Açıklama hükümete karşı bir tutum olarak algılanmıştır. Demokratik bir düzende bunun düşünülmesi dahi yadırgatıcıdır. Bu metnin basın yayın organlarına verilmesi ve Genelkurmay'ın internet sitesinde yayınlanmasındaki zamanlama manidardır. Başbakan Erdoğan ise Çiçek'in o cevabı vermesinden önce Genelkurmay Başkanı Orgeneral Büyükanıt'ı telefonla aramış ve bu konuyla ilgili olarak uzunca bir süre görüşmüştü. Böylece bu Cumhurbaşkanlığı seçimi konusu iktidar partisi ile Genelkurmay Başkanlığı arasında bir kriz haline geldi. Ana muhalefet partisi CHP'nin tutumu belliydi. Konuyu Anayasa Mahkemesi'ne götürmüştü. Mahkeme CHP'nin görüşünü haklı bulmuştu. Parti Genel Başkanı Baykal Cumhurbaşkanı adayının iktidardaki muhalefetteki partiler arasında bir uzlaşmayla seçilmesini istiyordu. Anayasadaki Cumhurbaşkanı tarafsız olacaktır kuralının ancak o şekilde yerine getirilebileceğini belirtiyordu. Anayasa Mahkemesi kararından sonra o uzlaşma olanağının hala var olduğunu düşünüyordu. Referandum ve seçim. Hal böyleyken Başbakan ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin yetkili kurullarıyla görüşerek iki öneri oluşturdu. Biri yeni genel seçimin tarihinin belirlenmesiydi. İkincisi de Cumhurbaşkanı seçimi mecliste sonuçlanamazsa o seçimin de halkın oyuyla yapılmasıydı. Siyasette ve basında o konu tartışılırken Anayasa Mahkemesi'nin meclisteki Cumhurbaşkanı seçiminin başlaması için mecliste 367 milletvekili bulunması gerekir tezini kabul eden kararı uygulandı. Mecliste başlayan Cumhurbaşkanı seçiminin ilk oylaması iptal edilmiş oldu. Daha sonraki turlara da geçilemedi. Yani oylama süreci tıkandı. AKP milletvekilleri Anayasa Mahkemesi kararından sonra Cumhurbaşkanı'nın artık halk oyuyla seçilmesi için bir anayasa değişikliği önerisini yaptılar. Öneri meclisteki oylamada doğrudan doğruya kabul edilmesi için gereken 367 oyu alamadı ama 330 oydan fazlasını aldı ve halk oylamasına sunulacak hale geldi. Mecliste AKP'nin asıl önem verdiği konu olan genel seçim önerisiyle ilgili gelişmeler de şöyleydi. AKP'nin genel seçim önerisi muhalefetin de katılımıyla kabul edildi. Seçim günü 22 Temmuz Pazar günü olarak belirlendi. Kısa ama hareketli bir seçim propagandası dönemi yaşandı. Sen asmadın ben asardım tartışması. O 2007 genel seçiminin bence en ilginç yanı AKP ile MHP'nin bir konuda tam bir görüş birliği içinde olduğunu göstermesiydi. O konu idam konusuydu. İki partinin de liderleri Abdullah Öcalan'ın idam edilmesi gerektiğinde anlaşıyorlardı. Ama o idamın gerçekleşmemesinin sorumlusu olarak birbirlerini itham ediyorlardı. Buraya o seçimin propaganda konuşmaları sırasında görülen çok ilginç tabloya değineceğim. AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli arasında idamlar konusunda yaşanan tartışmaya. O günlerde Radikal'de yazdığım bir yazının ilk bölümü şöyleydi. Dün seçim kampanyasının son haftasına girdik. Geride kalan haftaların akıllarda kalan en hararetli konusu sen asmadın ben asardım tartışmasıydı. İşsizlik, yoksulluk, yolsuzluk konuları uzun bir süre onun gölgesinde kaldı. Eğitim ve sağlık konuları da. Tartışmanın iki kahramanı vardı. Biri MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ydi. Öteki Başbakan Erdoğan'dı. İkisi de Abdullah Öcalan'ı asmadın veya asmıyorsun diye birbirlerini suçladılar. Bahçeli'nin suçlamasına Erdoğan şu cevabı verdi. Madem ki yapabiliyordun sen neden yapmadın, niye geciktirdin? Bahçeli de kendisinin hükümette bulunduğu sırada koalisyon ortağı olduğunu, her istediğini yapamadığını söyledi. Erzurum'daki mitingine eline 3 metrelik bir urgan alarak çıktı, ipi kameralara doğru tutarak dedi ki, ''Mecliste tek başına iktidar olan sensin, o zaman neden asmıyorsun? Oğluna gemi alacak paran var da asacak ip mi bulamıyorsun? Al, bu ipi ben veriyorum, hadi al as!'' Buna Erdoğan aynı şekilde bir cevap verdi. Bahçeli cevabın cevabını verdi. Tartışma bu üslup içinde günlerce devam etti. Gazetelere yansıdı. Kimi yazarlar Bahçeli'yi haklı gördü, kimileri Erdoğan'ı. Yazı daha devam ediyor. Buraya giriş bölümünü aldım. Ama tümünü okumak isteyenler olursa gerisi kitabın son bölümünde, ekler bölümünde. 13. Ayrımın sonu. Sayfa 172.